Ayrım 24. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 294. Neden İsveç? Musa Anter'in büyük oğlu Anter Anter, İsveç'e giden ilk aile ferdi olmuştu. Genç Anter'in gurbete düşmesiyle Musa Anter dışında kalan tüm aile fertlerinin İsveç'e gitmesinin yolu açıldı. Diyeceksiniz ki, niye senin tüm ailen İsveç'te yaşıyor? Bu bir nevi muhacirat veya sürgün değil midir? Öyledir. Çünkü ilkokuldan Anter, Kadıköy Mühendislik Okulu'na girinceye kadar yüzlerce defa gece yarılarında polis evini basmış. Hanım ve çocukların en mahrem yerlerine kadar aramalar yapmışlardı. 1959'dan 1963'e kadar doğru dürüst çocuklarımın başında bulunamadım. Hep hapis ve sürgündeydim. Öyle olmuştu ki çok sevdiğim vatanımdan ve bu şerefli vatanın idaresine layık olmayarak eline geçiren idarecilerden nefret ediyordum. Ve anladığımız kadarıyla insanlık alanında tam negatif Türkiye'nin pozitif olan İsveç'i kendimize içimiz kanayarak ikinci vatan seçtik. Ve dedim ki, sonradan bazı kişiler gibi kemiklerim gurbetlilerden vatanımı taşınacağına bari yurdumda öleyim. Musa Anter, Hatıralarım adlı yapıtının birinci cildini şu sözlerle noktalıyordu. Geriye bakıp bir vicdan muhasebesi yapmaya çalıştığımda kanaatimce bütün suçum Kürtlerin insanca tüm haklarına sahip bir biçimde yaşamaları gerektiğini düşünmem ve bunu istememdir. Böylesi bir suçun benim için şeref verici bir şey olduğunu söylememe gerek yok. Kara Yara. 1959'da İstanbul Harbiye'de 38 nolu hücrede tutukluyken arkadaşları Musa Anter'den bir piyes yazmasını ister. Daha önce mizah öyküleri yazıp hapishanedeki arkadaşlarına gönderen Anter, bu kez bir piyes yazmak için kolorisi var ve bir günde Brinereş yani Kara Yara adlı oyunu yazar. Arkadaşları tarafından ilgili karşılanan oyunun zamanla ünü yayılır. Kürtçe ve Türkçe yayınlandıktan sonra yasaklanan oyun yurt dışında birçok dile çevrilir ve oynanır. Büyük ilgi gören bu oyunun trajik öyküsünü Musa Anter şöyle anlatır. Brinereş, 1950'lerde DP'nin sahte partizanlığını simgeleyen ve Kürtlere o ana kadar empoze edilen Kürt adam olmaz, aydın olmaz düşman sloganlarına karşı yazılmıştı. Piyes, tüm sefalet, horlama ve Kürt düşmanlığına karşı yazılmıştı. Bu düşüncemi anlamak için piyesi okumak ve anlamak lazımdır. Oyunumda bir de o dönemin DP'nin Kürtleri imajı vardı. Tüm Güneydoğu'da buğday Ekim ayında ekilir. Ama Nisan ayında en şiddetli zehirleri bulanmış yüz binlerce ton buğday, DP'li yöre ağ ve şehirlerine tohumluk diye dağıtılıyordu. Tabii dağıtılan bu yüz binlerce ton buğday, toprak ağları tarafından fakir fukara Kürt halkına arpadan ucuz bir fiyata satılıyordu. Bu buğdaylar bilinçsiz Kürt halkı tarafından öğütülerek un yapılıyor ve daha sonra da bu undan ekmek pişiriyordu. Ama gel gör ki bu güya haşere için kullanılması gereken buğday bilinçli bir şekilde Kürt halkını mahvetmeye yönelik olarak kullanılıyordu. Kısa bir zamanda bu en çok da çocuklar üzerinde tesirini gösterdi. Bu zehrin çocukların vücudunda açtığı yaraya halk arasında Brinereş yani kara yara dendi. Ben o vakit Diyarbakır'da İleri Yurt gazetesinde çalışıyordum. Bu realiteyi çokça dile getirdim. Musa Anter, Diyarbakır'ın Çüngüş, Dicle, Hazro, Nice, Hilvan, Çınar ve Bismil ilçelerini gezmiş. Bu ilçelerde çoğu doktorsuz olan sağlık ocaklarına uğramış. Buralarda yara bere içinde yüzlerce çocuk görmüştü. Çocukların tüm yüzleri kara kara ve bir karış boyunda kıllarla kaplıydı. Yüzleri ve vücutları çeşitli yerlerinden parça parça etler dökülmüş, iyileşmez yaralarla doluydu. Çocukların büyük bir kısmı ölüyordu. Bu olay 1958 yılında geçiyordu. Bugün bir istatistik yapılsa, bu yıl ve ondan 3-5 yıl evvel doğumlu çok az Kürt insanı vardır sanıyorum. İşte bu beni çok etkilemiş ve piyesi yazmama da büyük ölçüde sebep olmuştu. İleri Yurt gazetesinde bu olayı sık sık izah ediyordum. Fakat Sağlık Bakanlığı düzenlediği sahte raporlarla bu yazılarıma cevap vermeye çalışıyorlardı. Güya bu hastalık buğdaydan ileri geliyormuş. Olayı oldukça yankı yaptı. O kadar ki Nazım Hikmet Moskova'da bana arka çıktı ve Kara Yara'ya yakalanası Sağlık Bakanı adlı bir şiir yazdı. Suturluk raporunda Musa Anter cinayeti. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın isteği üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın Ocak 1998'de açıkladığı Suturluk raporunda Anter cinayetinin Yeşil Kod adlı Ahmet Demir tarafından planlanıp uygulandığı yer aldı. Kararı verenlerin sonradan pişman olduğu rapora şöyle geçti. Musa Anter'in öldürülmesinden tüm olayları tasvip edenlerin dahi pişman olduğu tespit edilmiştir. Musa Anter'in silahlı bir eylem içinde olmadığı, daha çok işin filozofisiyle meşgul olduğu, öldürülmesinin yarattığı etkinin kendisinin gerçek etkisini geçtiği ve öldürülme kararının hatalı olduğu söylenmektedir. Dava AİHM'de. Musa Anter cinayeti kayıtlara faili gayri muayyen yani faili meşru olarak geçti. Eşi Ayşe Hala Anter, İsveç'e döndükten sonra İçişleri ve Adalet Bakanlarına defalarca mektup yazarak katillerin bulunmasını istedi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırlık soruşturması dosyasına konan emniyete yazılmış "Failleri buldunuz mu?" yazılarının sayısı 50'yi buldu ama dosya faili meçhul cinayet olarak kalınca ve iç hukuk yolları tükenince aile davayı 2000 yılının Şubat ayında AİHM'ye götürdü. Türkiye'yi savunan avukatlar 15 bin euro tazminat vererek uzlaşmaya gidilmesini istedi ama çocukları bu öneriyi kabul etmedi. Rahşan Anter, paranın hangi yarayı sardığı görülmüştür Allah aşkına. Kendi ülkemizde, başımız önümüzde, kırık bir kalple dolaşıyoruz. Babam, canından çok sevdiği bu toprakların altında, başından yediği kurşunla yatarken biz nasıl rahat edebiliriz? Siz de rahat uyumamalısınız. Bu ülkenin hakimleri, savcıları, emniyet mensupları, katillerle aynı sokaklarda dolaşırken nasıl rahat uyuyabilirler, diyordu. Katille buluşma. 25 Mart 2005 tarihinde Musa Anter'in İsveç'te yaşayan kızı Rahşan Anter'e gelen bir telefon, Metro gazetesinde Musa Anter ile ilgili bir yazı olduğunu haber veriyordu. Jonas Hallen imzasını taşıyan söz konusu yazıda, Musa Anter'in katillerinden birinin İsveç'te oturma izni aldığı ve 5 çocuğuyla birlikte Borlange yakınlarında yaşadığı belirtiliyordu. Jonas Hallen, İsveç'te yüzlerce suçlu ve katilin rahatça oturma izni alıp yaşadığını belirterek, Abdülkadir Aygın'ın yargılanmasını istiyordu. İsveç yasalarına göre başka bir ülkede işlenen suçtan dolayı İsveç'te yaşayan birine dava açılamayacağı hükmü bulunduğunu ifade eden Hallen yazısına şöyle devam ediyordu. İsveç'te binlerce suçlu yaşıyor ama şimdiye kadar hiçbir hakim karşısına çıkmadı. Aygan'ın davası pilot dava olabilir. Biz cinayete ve işkenceye bulaşmış bir insanı yargılamalıyız. Bu İsveç'te yaşayan binlerce katilin yargılanmasını sağlayabiliriz. Aynı günlerde İsveç'te serbest gazetecilik yapan Eşref Okumuş da Aygan'ı bulup bir söyleşi yaptı. Expressen gazetesinde yayınlanan bu söyleşinin ardından İsveç hükümetine bağlı Savaş Suçluları Komisyonu Başkanı Hans Olvebro soruşturma açtı. Komisyon insan hakları ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle Aygan'ın soruşturmasına karar verdi. Abdülkadir Aygan cinayeti anlatıyor. Rahşan Anter ile Abdülkadir Aygan 11 Ocak'ta İsveç'te Borlange'de buluştular. Bu buluşmaya Hürriyet gazetesinden Ersin Kalkan da katıldı ve görüşmeyi yayınladı. Ersin Kalkan, Hürriyet Pazar 21 Ocak 2006. Ersin Kalkan, Katille Buluşma, Güncel Yayıncılık, Nisan 2006, İstanbul. Böylesi bir görüşme ilkti. Ancak Aygan'ın itirafları 1994'te Ülkede Özgür Gündem gazetesinde bir yazı dizisi olarak yayımlanmış, daha sonra Acı Bir Susurluk öyküsü başlığı altında kitaplaştırılmıştı. İtiraflar doğrudan CİTEP'e hedef alan bir davanın açılmasını sağladı. Anter önce PKK'lı olan sonra CİTEM'e geçen Aygan'a CİTEM'e geçeceğine neden intihar etmedin diye soruyor. O bunu yapmak o kadar kolay değil diye yanıtlıyor. Anter aramızdaki fark bu işte. Ben olsam kendimi vururdum diyordu. Rahşan Anter'in amacı kayıtlara faili meşru olarak geçen cinayet hakkında daha fazla bilgi toplamak, yargıya aktarmaktı. Aygan'ı değil, ona bu cinayetleri işletenleri sanık sandalyesinde görmek istiyordu. Rahşan Anter, Aygan'ın o güne kadar söylediklerinin dışında bir şey söylemesini bekliyordu. Aygan, neyi öğrenmek istersen anlatırım diye de haber yollamıştı. Ancak Aygan, yeni bir şey söylemiyordu. CİTEM'e nasıl girdiğinin, Musa Anter'i kimlerin nasıl öldürdüklerinin dışında. Herkesin Musa amca dediği Musa Anter'i 20 Eylül 1992'de öldürdünüz. Bu olayı anlatır mısınız? Bu olayı anlamak için Hogir Kod adındaki PKK'lı Cemil Işık'tan başlamalıyız. PKK'da komuta kademesindeydi. Apo ile fikir ayrılığına düşüp örgütten ayrıldığını öğrendik. Cem Ersever'le birlikte Zaho'ya gittik ve Hogir'i bizimle gelmesi için ikna ettik. Musa Anter'le Hogir'in ilişkisi nedir? Şudur. Musa Anter, Hogir'i çocukluğundan beri tanıyordu. Örgütten ayrıldığını ve Kuzey Irak'ta yaşadığını biliyordu. Ersever'in planı Hogir'i kullanarak Musa Anter'e ulaşmaktı. Hogir bizimle birlikte Diyarbakır'a gelecek, Musa Anter'den PKK ile kendisi arasında ağır bulucu olmasını isteyecekti. Musa Anter, Kürtler arasındaki çatışmalarda hakemlik yapar, tarafları barıştırır, kan davalarını sona erdirirdi. Hogir bu planı kabul etti mi? Önceden bilmiyordu. Plan Türkiye'ye geçip Diyarbakır'a geldikten sonra Hogir'e açıklandı. Ali Ozansoy ona Almanya'ya gitmeden önce bizimle biraz iş yapacaksın demişti. O da bunu başından kabul etmişti. Ama Musa Anter operasyonunun başında Yeşil vardı. Musa Anter'i tanıyor muydunuz? Hayır, tanımıyordum. Ama onun herkesin sevdiği biri olduğunu biliyordum. Buna rağmen gözünüzü kırpmadan bu işi kabul ettiniz. Rolünüz neydi? Evet, ettim. Musa Anter'in o sırada hangi otelde kaldığını ben tespit ettim. Sonra planlandığı gibi Hogir, Musa Anter'e bir pusula göndererek kendisiyle buluşmasını ve PKK ile arasında aracı olmasını istedi. Musa Anter görüşmeyi kabul etti. Sonra ne oldu? Sonra Hogir, ben, Mustafa Deniz, Ali Ozansoy, Yeşil'in Land Rover ile Silvan yolunun çıkışındaki tepeye geldik. Ali Ozansoy, ana telsiz istasyonda bekliyordu. Hogir ile ben yokuşun başında kaldık. Yeşil, yanına Mustafa Deniz'i alarak tepeye doğru devam etti. Hamit de otele Musa Anter'i almaya gitmişti. Plana göre Hamit, Musa Anter'i bir taksiyle buluşma noktasına getirecek ve Hogir de onu orada vuracaktı. Ama aradan 2 saat geçmesine rağmen Hamit'ten ses çıkmadı. Hogir tedirgin olmuş ve telaşlanmıştı. Bu işte bir bokluk var. Polis bizi yakalarsa fena olur dedi. Yürüyerek Yeşil'in yanına gittik. Bu sırada şehirden siren sesleri yükseldi. Yeşil, telsizi polis kanalına çevirmişti. Biraz dinledikten sonra ortalık karıştı. Ne olduğu anlaşılamıyor, merkeze gidelim dedi. Merkeze geldiğimizde Ali Ozansoy, Hamit, Ape Musa'yı, Musa amcayı vurmuş, işi bitirmiş dedi. Biraz sonra Hamit geldi ve tamam vurdum dedi. Hogir, niye yanımıza getirmedin de orada vurdun diye sordu. Hamit olayı şöyle anlattı. Taksiye bindirdikten sonra şehir dışına çıkacağımızı söyledim, şüphelendiler. Yanında yeğeni de vardı. Seyrantepe'ye geldiğimizde ben lafı dolaştırarak onları oyalamaya çalıştım falan filan dedim. Baktım, dönmek istiyorlar. Arabadan indirdim. Zaten geldik dedim. Önden yürümeye başladım. Onlar arkamdan geliyordu. Silahımı çıkardım. İkisini de vurdum. Şırnaklı Hamit'in üzerinde Yeşil'in verdiği 14'lü Uman marka tabanca vardı. Silahı bir çöp tenekesine atmış ve iş böylece tamamlanmış. Bu cinayet timinde yer almış biri olarak Musa Anter'i yanınıza getirselerdi tetiği çeker miydin? Başka çarem yoktu ki. Elbette çekerdim. Biliyorum ki ben Musa Anter'i vurmasam onlar beni vururlardı. Bu işler böyledir. Aygan'ın olup bitenin belki bir bölümünü bildiği, gerçekleri anlattığı kısa sürede kanıtlandı. 1994'te bir kayıp olarak kayıtlara geçen Murat Aslan'ın nasıl öldürüldüğü, cesedinin nerede olduğu itirafların arasındaydı ve belirtilen yerde yapılan araştırmada ceset bulundu. DNA testi de cesedin Aslan'a ait olduğunu doğruladı. Diyarbakır Başsavcılığı'nın açtığı davanın ilk duruşması 2006 yılında yapıldı. Aygan, gıyabında da olsa 3 kez ömür boyu hapis cezası ile yargılanmaya başladı. Babamın tetikçisi Şırnaklı Korucu. Yazar Musa Anter'in kızı Rahşan Anter, babasının katillerinin yargı önüne çıkarılması için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan meçhul faille yüzleşme başlıklı haberin ardından yüzlerce mesaj aldığını söyleyen Anter, haberi davanın yeniden görülmesi açısından umutlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Rahşan Anter şöyle konuştu. 1992'den bu yana babamın katillerinin nerede olduğu biliniyor. Bu kişiler babamdan sonra da işlerine devam ettiler. Birçok kişinin kanına girdiler, işkence yaptılar. Babamı başından kurşunlayan tetikçi Şırnaklı Hamit'in halen Şırnak'ta korucu olarak çalıştığı biliniyor. Diğer katil İsveç'te. Çetebaşı Yeşil'in de nerede olduğunun bilindiğini tahmin ediyorum. Bunların hepsinin bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılması lazım. Türkiye'ye ak bir gündemle geldiğini söyleyen hükümetin harekete geçip karanlık odakları kesin ve net olarak belirlemesi lazım. Bu yargı önüne çıkarmadığı sürece hiç kimsenin vicdanı rahat olmamalı. Ersin Kalkan, Hürriyet, 23 Ocak 2006. 337 imza. Haberin Hürriyet gazetesine yayımlanmasından 3 gün sonra Orhan Miroğlu savcılığa bir dilekçe vererek Abdülkadir Aygan ve Jitem hakkında suç duyurusunda bulundu. 9 Şubat 2006 tarihinde ise 337 kişinin imzaladığı bir deklarasyon yayımlandı. İmzalayanlar arasında sanatçılar, sendikacılar, hukukçular, gazeteciler ve yazarların yer aldığı deklarasyonda Anter cinayetinin aydınlatılması ve suçluların yakalanarak yargı önüne çıkarılması istendi. Deklarasyonun tam metni şöyleydi. Yakın tarihimizde yaşadığımız acı olaylar, sivil halka, yazarlara, aydınlara, sanatçılara ve politikacılara karşı işlenen insanlık suçları insan hakları ihlalleri üzerine yürütülen tartışmalar ve o dönemin tanıkları, mağdurları tarafından bugünlerde sık sık dile getirilen açıklamalar, Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Bu bakımdan bu karanlık dönemin ihlallerini, faili meçhul cinayetlerini aydınlatmaya ve bu dönemle ilgili gerçekleri öğrenme hakkımızı kullanmaya dair yeni bir sürecin başlaması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde 70'li yıllardan bu yana JITEM, Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla gibi adlarla kamuoyunun gündemine gelen bir takım gizli örgütlenmelerin varlığını ve bu gizli güçlerin siyasal ve demokratik süreç üstündeki tehditlerinin, provokasyonlarının bugüne devam ettiğini biliyoruz. Susurluk'ta bütün kirli ilişkiler ağıyla açığa çıkarılan bu güçler, son olarak Şendinli'de yaşanan olayların da gösterdiği gibi hala bu hukuk dışı yapılanmalarını korumakta ve demokratik barışçıl süreci tehdit etmeye devam etmektedirler. Bu bakımdan bizler, Abdülkadir Aygan adlı JITEM elemanının medyada yer alan açıklamalarının yetkili ve sorumlu mercilerce suskunlukla karşılanmasını son derece üzücü buluyor ve bu suskunluğun sona ermesini talep ediyoruz. Bu kişi, katıldığı faili ve planlayıcısı olduğu 40'a yakın insanın katledilmesini ve 75 yaşındayken 20 Eylül 1992 yılında Diyarbakır'da katledilen gazeteci yazar Musa Anter suikastinin nasıl planlandığını anlatmış ve eğer kendisine uluslararası güvenceler sağlanırsa bildiklerini bir mahkeme huzurunda itiraf edeceğini açıklamıştır. Sivil insanlara karşı sistemli olarak gerçekleşen ihlallerde rol almış bu kişileri, uluslararası hukuk insanlığa karşı işlenmiş suçların failleri olarak tanımlamakta ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları belgelerinde tanımlanan evrensel yargı yetkisi ilkesi uyarınca bütün devletlerin bu tür suçların faillerini yargılamaları gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Gazeteci yazar Musa Anter cinayetinin faili olduğu iddiası bulunan Hamit Yıldırım'ın halen Şırnak'ta kör koruculuğu yaptığı, Ali Ozansoy'un ise Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı iddiası vardır. Gerek Musa Anter cinayetiyle ilgili ve gerek geçmişte işlenen diğer ağır suçların ve ihlallerin sorumluları hakkında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile diğer yetkililerin gerekli araştırmaları yaparak görev ve sorumlulukların gereğini yerine getirmelerini talep ediyor, toplumun yara almış adalet duygularının iyileşmesi ve ihlallere maruz kalmış yurttaşlarımızın duyduğu acının dinmesi için bu dönemle yüzleşmek ve bu dönemle ilgili adi bir yargı süreci başlatmak gerektiğine dair inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yine buluşamadık baba. Musa Anter'in büyük oğlu Anter Anter, 1991'den beri Türkiye'ye giremiyor. Girerse gözaltına alınarak sınır dışı ediliyor. En çok kendisine neden gösterilmemesine kızgın olduğunun, babasının anma günlerine sadece mesaj gönderebildiğini söyleyen Anter Anter, "Niye diyeceğim, yine buluşamadık baba diyeceğim." diyerek şunları ekliyor. "Ne demişim, ne suç işlemişim. Suadiye'de doğdum, büyüdüm. Orası benim memleketim. Gidemiyorum. Dünyanın tüm şaibelileri hükümete bile giriyorlar. Ben memleketime gelemiyorum. Onlar benim kadar seviyorlar mı Türkiye'yi? Ben inanmıyorum Türkiye'yi benim kadar seven bir insan olsun. Ömrümün sonuna kadar mücadele vereceğim bunun için." Elif Görgü, Evrensel, 20 Eylül 1997. Musa Anter, kendi davasının inançlı, dirençli ve yürekli bir savaşçısıydı. Anadolu'nun yetiştirdiği bütün halk adamları gibi sivri bir zekası vardı. Bu zekasını yazarlığında sivri bir kaleme dönüştürdü. Yazarından dolayı sık sık ifade verdi, tutuklandı ama Anter, gözyaşlarından kahkahalar süzen kişilikte bir insandı. Yaşamını Türk ve Kürt halklarının kardeşliğine adayan Anter'in adı, 20 Eylül 1992 gecesi, öldürülen gazeteci yazarların listesine yazıldı, faili hala bulunamadı. Rahşan Anter Yorozlu, bu konuda kim ne biliyorsa lütfen konuşsun. Bize Musa Anter'den söz eder misiniz? Musa Anter'i yalnız babam olarak anlatmam, değerlendirmem oldukça zor. Babam, toplumun Ape Musa'sı, Musa amcasıydı. Renkli kişiliğiyle beni çocukluğumdan beri etkilemiştir. Öyle bir babaydı ki çocukları arasında ayrım yapmaz, ülkemizdeki kız çocuklarına olan yaklaşımın tersine bana ayrı bir değer verirdi. Bu da onun kadın konusuna yaklaşımının göstergesiydi. Bilgi ve ilme oldukça düşkündü. Düşünün, 1950'li yıllarda, yani ben 13 yaşındayken bana dünya klasiklerini okuturdu. Ben anlamakta zorlanıyorum deyince de babamın tavsiyesi, anlamazsan da oku, ileride okuyunca daha iyi anlarsın olurdu. Renkli kişiliğine bir örnek daha. Solak olduğum için annem bana örgüyü öğretmede sabır gösteremezken, Bunu babam Musa Anter oldukça yumuşak ve eğitici bir yaklaşımla öğretti. Özel hayatında oldukça mütevazi, son derece evcimen bir insandı. Hapiste olmadığı zaman tüm ev işlerine katkıda bulunurdu. Bu da onun eşitlik anlayışının göstergesiydi. Güzel yemek pişirirdi. Bunu zevkle yapar, bitirince de büyük rahatlık kazanır ve bu yemeği başkalarıyla paylaşmak, ikram etmek ona ayrıca keyif verirdi. En büyük ilkelerinden bir diğeri de yardımseverliğiydi. Kendisine yardım istemek için gelen insanların sorunlarına çözüm olmak için hepimizi seferber ederdi. Bunu bize öğretti. Bu bizim için bir yaşam tarzı oldu ve hala böyledir. İstanbul'da okul kazanıp kalacak yeri olmayan gençlere evimiz her zaman açıktı. Bu arada evimize ajan olarak gönderilen kişileri mahkemede şahit olarak gördüğünde güler geçerdi. İstanbul Suadiye'deki evimizin karşısında birkaç yıl karpuz sergisi kuruldu. Babam karpuz satıcısının evimizi izleyen sivil polis olduğunu bilirdi. Buna rağmen gider, ondan alışveriş yapardı, ona soğuk su götürürdü. Bu kadar iyi niyeti karşısında sivil polis dayanamayıp mahcubiyet duyarak kendisini ve ona verilen görevi açıkladığını babam bize anlattı. O kadar çok kişi evimize gelirdi ki her ülkeden ziyaretçimiz olurdu. Bundan dolayı evimiz Kürt konsolosu olarak anılırdı. İçi boşaltılmış, herkesin ağzından eksik etmediği demokrasi babam için çok önemli ve vazgeçilmez bir kavramdı. Aile en küçük toplumdur. Bu toplumda demokrasiyi yaşatmak gerekir. Bunu kendi ailesine yaşatmayanlar ne buna uygun davranabilir ne de bu konuda başkalarına katkı sunabilirler der ve demokrasiyi ailemizde tüm ayrıntılarıyla uygulamaya çalışırdı. Kürt sorunu ile ilgili çalışmalarından dolayı sayısız kez sanık sandalyesine oturtulan babam Musa Anter, biz çocuklarına bir kez olsun Kürt olduğumuzu söylemedi. Çünkü bu bizim gerçeğimizdi. Kürt'ten ziyade iyi bir insan, güzelliklerle donanımlı birer insan olmamız önemliydi. Sorunların kavga ile değil, tartışarak barış çerçevesi içinde çözülebileceğine inanırdı. Bize öğrettiği gibi bunu tüm yaşantısına yayar, buna uygun davranırdı. Bilindiği gibi bunun da kurbanı oldu. Diyarbakır'da kaldığı otelden küs olan iki aile veya grubu barıştırmak için aldılar ve bunun için katil olacak insan ile gitti. İsveç'e yerleşmeye nasıl karar verdiniz? Ağabeyim Anter Anter 1968'de İsveç'e taşındı. Nedeni babama büyük oğlu ile ilgili gelen ölüm tehditleriydi. Akabinde 1971'de yine bilinen nedenler sonucu kardeşim Dicle Anter liseyi bitirdikten sonra İsveç'e taşınmak zorunda kaldı. İstanbul'da maruz kaldığı eziyetten dolayı babam köye dönme kararı aldı. Annem sağlık sorunları nedeniyle köyde yaşayamayacağı için İstanbul'da kaldı. Bunu fırsat bilen güvenlik güçleri olur olmaz zamanlarda annemin evine baskın düzenleyerek, takip ederek çalıştığı devlet dairesine o dönemde yasak olan yayınları postalayarak yaşama annemi zindan ettiler. Buna paralel olarak babama çeneni tutmazsan hanımının başına gelecekleri sen düşün tehditleri yolladılar. Dolayısıyla hasta ve yalnız olan annem, Hale Anter, babamın ve bizim ricamızla çok sevdiği İstanbul'unu bırakıp İsveç'e göç etmek zorunda kaldı. Son kez ellerinde ben kalmıştım. Bana da sistematik baskı yapıldı. Tüm baskılara 1983'e kadar iki çocuğum ve eşimle göğüs gerdik. Bu baskılar babamı oldukça etkiliyordu. Ailemize yapılan baskılardan kendisini sorumlu tutuyordu. Dolayısıyla babamın da onayladığı kararla ben de İsveç'e göç etmek zorunda kaldım. Musa Anter sizce neden öldürüldü? Bu konudaki düşünceleriniz neler? Musa Anter'in ölümü rastgele bir ölüm değildir. 40'lı yıllardan beri gelen kendisini idealist düşüncesinin bir sonucudur. Her şeyden evvel insani yönü çok kuvvetli olan ve buna karşın da ülke gerçeğini çok iyi bilen bir kişilik olduğu için öldürüldü. Bu cinayet devletin gerçekleri olan tahammülsüzlüğü sonucudur. Zaten kendi raporlarında da öldürülmesini hata olarak görüyor ve pardon diyorlar. Tek gücü kalem olan Musa Anter bunu çok iyi bir şekilde kullandı. Diğer faili meçhule giden aydınlar gibi zaten bugüne kadar gerçekleri konuşanlara ülkemize maalesef tahammül gösterilmemiştir. Kısaca resmi ideolojiyi benimsemediği ve ülke gerçeği olan Kürt sorununu dile getirdiği için ve halkların kardeşliğini yazdığı her satıra yansıttığı için öldürüldü. Babamın kitaplarında da yazdığı gibi o, bu ülkenin 50 yıllık hem sanığı hem tanığıydı. Olaydan sonra neler yaşadınız? Cumhuriyet gazetesi eşim Şenol Yoroz'u arayarak acı haberi bildirdi. Eşim bana ulaşamayınca kardeşimi arıyor. Kardeşim de bana geliyor. Haberi ondan öğrendim. Bunu yaşayanlar böyle bir haberin ne kadar ağır olduğunu bilirler. Yaşadığımız ikinci bir acı da kısa bir zaman önce kalp ameliyatı olan annemize bunu nasıl söyleyeceğimizdi. Çünkü son zamanlarda babam anneme tehdit edildiğini, bilmediği kişilerin kapısına geldiğini, kendisine hakaret ettiklerini telefon görüşmelerinde söylemişti. Annem buna karşılık dışarı yalnız çıkma, evde yalnız kalma telkinlerinde bulunuyordu. Abim Anter'le de neredeyse her gün telefon görüşmesi yaparlardı. Sonuçta biz çocukları ve yakınlarımız annemin evinde buluştuk. Bu ikinci bir acıydı bizim için. Annem kesinlikle bizimle birlikte gelmek istediğini söyledi. Abim Anter gelemediği için annem, ben ve kardeşim Dicle ertesi gün yani pazartesi günü yola çıktık. Bu arada gece babamın yardımcısına telefon edip babamızın cenazesinin mutlaka bekletilmesini ve geleceğimizi bildirdik. Ama ne yazık ki pazartesi günü uçakta kardeşim Dicle'den babamızın pazartesi sabahı saat 5'te herkesin uykuda olduğu bir zamanda askerler ve panzerler eşliğinde Diyarbakır Hastanesi'nin arka kapısından kaçırılarak doğum yeri olan Zivinge köyünde gömüldüğünü öğrendim. Düşünün, babamın bu kadar seveni varken sahipsiz bir insan muamelesi görmesini. Bize babamızın cansız bedenini dahi görmek çok görüldü. Askerler gömme işlemi bitene kadar bekliyor ki halktan kimse gelmesin. Oysa babamın vasiyeti vardı. Ölümden korkmadığı için yaşarken mezarının yerini yaşadığı evin bahçesinde belirlemiş ve oraya gömülmek istediğini vasiyet etmişti. Diyarbakır Hastanesi'ne gittik. Hiçbir yetkili bize bilgi vermiyordu. Çalışan müstahdemler dahi yüzümüze bakamıyorlardı. Musa Anter resmi olarak hiçbir yerde kayıtlı değildi. Bunu nasıl açıklayabilirler bilemiyorum. Buradan da babamızın kimlerin emriyle öldürüldüğü anlaşılabilir. Yeter ki insanlar birazcık gerçekçi olsun. Babamın vasiyetini yerine getirmek için annem yetkililere başvurdu ve cenaze nakli için izin istedi. Fikri Sağlar dışında kimse bize adamdan sayıp cevap dahi vermedi. Nakil işlemi sırasında tek gayesi babamın vasiyetini yerine getirmek olan annemin gördüğü muamele ayrı bir trajedi. Okuyucu hasta olan annenizi nasıl yalnız bıraktınız diye sorabilir. Açıklayayım. Annemin endişeleri ve korkuları vardı. Ailece yok edilmemizden korkuyordu. Bizi bundan dolayı İstanbul'da kalmak için ikna etti. Nusaybin ilçe jandarma komutanı annemi aşağılayarak ve korkutarak cenazenin nakli sırasında toplanacak kişi sayısının mezar kazıcıları dahil onu geçmemesini ve bir manga askerin ona gözcülük edeceğini emir verircesine söylüyor. Babamın katledilmesi yetmiyormuş gibi onun cansız bedenine yapılan bu muamele insanlığın hangi maddesine sığıyor? Bunu yüksek sesle defalarca yetkililere sordum. Şimdi de sizin aracılığınızla tekrar soruyorum. 24. ayrımın sonu sayfa 306.